Sayın Levent Gültekin, İstanbul Beşiktaş'ta cumartesi gecesi meydana gelen bombalı saldırılarla ilgili konuşalım. Beşiktaş stadının Vodafone Arena'nın dışında ve ardından da Maçka'da gerçekleşen saldırılar çok sayıda polisin ve sivilin hayatına mal oldu. Bu konuyu değerlendirmenizi ve yorumlarınızı almak istiyorum.
Türkiye birkaç yıldır özellikle Suriye politikasıyla beraber izlemiş olduğu dış politikanın neticesinde terör örgütlerinin daha da belirgin bir hedefi haline geldi. Bir taraftan IŞİD var, diğer tarafta PKK zaten 40 yıllık bir sorun. İktidar ne yazık ki şunu bir türlü kabullenmek istemiyor, hesaba da katmıyor. Ne yazık ki çözüme dönük hiçbir adım atmıyor. Yani PKK sorunu var. PKK sorunu çözmek demek, PKK'ya boyun eğmek demek değildir. Hem PKK ile mücadele edilir ama aynı zamanda katılımı azaltıcı, PKK'nın toplumdan desteğini düşürücü bir politika izleyebilir, bunu yapmıyor. Örnek veriyorum, Diyarbakır'da gençler arasındaki işsizlik oranı %60. Ama aynı zamanda eğitimsizlik oranları da bildiğim kadarıyla çok yakın oralara kadar. Yani çocuklar hem eğitim alamıyorlar hem de işsizler. Şimdi böyle bir çocuktan bunun yanına bir de onun onurunu kıracak, haysiyetiyle oynayacak genç çocuklar bir şekilde terör örgütlerinin kucağına çok çabucak düşüyor. Diğer taraftan siyasetin önüne tıkıyorlar. HDP'nin tamam yanlışları var, eksiklikleri var. Hiçbirimizin kabul etmediği söylemleri var. Terörle slogan atarak, kınayarak, meydan okuyarak baş etmesi bir ülkenin mümkün değil. Bir ülke terörle inatlaşarak terörü yenemez. Bu sadece bize ait bir şey değil. Bu Fransa için de geçerli, İngiltere için geçerli, Amerika için geçerli, bütün ülkeler için geçerli. Bir ülke terörle inatlaşarak terörü yenemez. Bir ülkeyi yöneten aklı selim o terör örgütüne katılacak çocukların önünü almanın yolunu arar ve o şekilde politika geliştirir. Toplumu yani terörün hedefindeki, terörün tırnak içinde söylüyorum, arka bahçesi sayılan kesimleri daha kışkırtıcı, daha öfkelendirici, daha kontrolden çıkıcı politikalar uygulamaktan uzak kalır. Mesela PKK sorunu bugün sorunu değil, 40 yıllık sorun. Eğer Şırnak'ta operasyon yaparken insanlara meydan okurcasına nasıl da ezdik sizi, ayakkabılarla evlere basıp evleri talan etmek, duvarlara slogan yazmak, buna benzer. Gördük mesela bombalı saldırıdan sonra polis İstanbul HDP'nin binasını basıyor ve duvara yazıyor. Biz geldik yoktunuz. Falan ediyor. Polis hukuk devletinde böyle şeyler akıl alır gibi değil. Bunu terör aklı göstermek için söylemiyorum. Bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkeyi yönetenlere düşen, iktidarlara düşen toplumlarla inatlaşmadan insanı, kendi insanını, yönettiği insanı bir disiplin içerisinde bir yaşam standartına kavuşturması gerekiyor ki canını verme kolaylığını bu kadar göze almasınlar. Eğitimi yok, işi yok ve bir şekilde yanlış politikalar sonucu gururu kırılmış bir insan için kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir insanı terörden geri caydıramıyoruz. Böyle bir sorunumuz var. Yaklaşık bir hafta önce bir fotoğraf düştü sosyal medyaya. Pırıl pırıl tertemiz bir çocuk Abdullah Gül'le beraber poz vermişler. Eski 11. Cumhurbaşkanı Diyarbakır'ı ziyaret ettiğinde o çocuk da yanına gitmiş. Böyle Cumhurbaşkanı seviyor da Cumhurbaşkanı'na böyle bir yakınlık gösteriyor. Sonra o resmin altına şey yazıyordu. Bu çocuk geçen hafta PKK saflarında öldürüldü. Şimdi Türkiye iyi yönetenler ve bu Türkiye'nin evladı sayılan herkesin, bütün insanlar, AK Parti'de olsun, CHP'de olsun, HDP'de olsun, başka biri olsun fark etmez. Kendilerine şu sorunu sormaları gerekiyor. Nedir o çocuğu PKK safına iten? Nedir o çocuğa ölümü göze aldıran? Eğer bunun üzerine kafa yormazsa Türkiye bu sorunu bitiremez ve çok insanımızı kaybeder. Sadece insanımızı kaybetmez, ülkeyi kaybeder. Bu sadece PKK için değil, diğer taraftan IŞİD. IŞİD mesela Ankara saldırısını Adıyamanlı iki tane kardeş yapmıştı. Şimdi o iki kardeşe bakıyorsun, yoksul, işsiz, eğitimsiz ve bir de bir örgütün pençesine düşmüş. O çocuk kaybedecek hiçbir şeyi yok ve bir cennet tasavvuruyla ölüme gönderiliyor. Ve bir ülke kendine sormuyor. Ben ne yaptım da Adıyaman'daki bir çocuğumu IŞİD'in eline kaybettim demiyor. Ne yapıyor? Bizi yenemezsiniz, bizi alt edemezsiniz, biz size dünyayı dar ederiz, biz size şöyle yapacağız. Yani kaybedecek bir şeyi olmayan bir insanı tehdit etmenin başka bir şey yok. Yani yok, ne yapabilir? Adam zaten ölümü göze almış, zaten canını veriyor, canlı bomba oluyor. Türkiye ne yazık ki son 2-3 yıldır slogandan, meydan okumadan, tehditten, bunu kendisine bir politik olarak benimsemekten vazgeçmiyor. Vazgeçmediği için insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, gencecik polisler ölüyor, siviller ölüyor, terör kazanıyor. Siyasetin önünü tıkattıkları için terör kazanıyor. Yalandan terör kazanamıyormuş falan filan demesinler. Çünkü terörün istediği zaten kargaşa yaratmak. Terörün istediği zaten toplumu Belki o umudu yok etmek, yaşamın tadını kaçırmak. Terör bunu istiyor. Terör toprak alacak hali yok ki. Yani Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor ki bir anlamda şunu diyor. Hayat bana dar oldu, size de dar ederim. Ben de diyorum ki ülke yönetenler o hayat bana dar oldu diyen çocuklara gel evladım hayatınızla yaşanabilir kılalım ki sen de başkasının hayatını dar etme politikası uygulaması gerekiyor. Uygulamadıkları için meydan okuyorlar ve meydan okumanın sonu yok. Tekrar ediyorum çok tedirginiz hepimiz. Çünkü terörün mantığı yoktur, terörün aklı yoktur, terörün vicdanı yoktur, terörün insanlığı yoktur. Terör bütünüyle her şeyini kaybetmiş, öldürmeye endekslenmiş bir yapıdır. Onu kınayarak bir bütün olalım, bir tabii ki birlik olalım ama birliği nerede olalım? Engellemek üzere. Terör üretilmesini engellemek üzere. O çocukların PKK saflarına katılmasını engellemek üzere veyahut IŞİD saflarına katılmasını engellemek üzere birlik olalım, politika üretelim. Bu olmuyor. Türkiye'nin Suriye politikasının da etkisi var. Suriye'de yanlış politika izlenmiş olduğu için, bütünüyle Ortadoğu kan revan içinde olduğu için o kan revan şimdi Türkiye'deki hepimizin üzerinde, çocuklarımızın üzerinde, polislerin üzerine sıçrıyor.
Birlikten söz ederken aklıma şu anda hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki birlikten söz etmek geldi. Örneğin bu olayın ardından Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi bir ortak bildiri hazırlayıp imzalarken Halkların Demokratik Partisi bu bildiriye imza atmayıp ayrı bir bildiri yayınladılar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile dört parti bir araya gelemiyor böyle bir olayın ardından. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
Bana çok çocukça geliyor. Yani bildiri ne? Ne ki bildiri? Yani zaten her bombalamanın ardından bir araya geliyor, bir bildiri yayınlıyor. Bu komedi, bu tiyatro oyunu, bu topluma biz birlikmişiz gibi hareket ediyoruz numarası çekmektir. Hedef orada olsa ne olur, olmasa ne olur. Diğer üç partinin bir arada olmasının net hayrını görüyoruz ki dördüncü gitmedi diye buna da üzülelim ya da kınayalım. Bildirinin karşılığı yok. Bizim bildiriye ihtiyacımız yok. Bizim aklı selim politikaya ihtiyacımız var. Şunu yapıyorlar mı? Dört parti bir araya gelip arkadaş oturalım konuşalım bu sorunu çözelim. Çocuklarımız daha fazla PKK saflarına katılmasın diyorlar. Ve buna bir parti katılmıyorsa biz o zaman kınayalım onu. Niye çözüme dönük adımlara dahil olmuyorsun diyelim. Ama bildiri ne ki? Yani biri birini kınıyor, öbürü öbürünü kınıyor. Herkes kendine yakın olana iltimas geçiyor. Bunun karşılığı yok. Bildiri yayınlıyorlar ama terör meclisi araştırılsın dediğinde de AK Parti ile MHP bu sefer hayır diyor. Mesele bildiri meselesi değil. Mesele iş yapma meselesi. İttifak. Bütünlük, birlik bir ülkede üretilen politikada belli olur. Slogan atmakta değil. Ortak politika üretebiliyor muyuz? Sorunun çözümünü konuşabiliyor muyuz? Dört parti bir araya gelip ne yapalım da bu çocuk insanlarımızın ölümünü engelleyelim diye bir fikir teatisinde bulunabiliyorlar mı? Hayır. Konuşmuyorlar, selam vermiyorlar birbirlerine. Türkiye'de dört parti de terörden sorumludurlar. Dört parti, siyaseti bu dört parti yapıyor. Siyaseti dördü birden çürüttü. Siyaseti çürüttüler, o çürüme şu anda bütün Türkiye'yi çürütüyor. Politika üretmeleri gerekiyor. Sorunu çözmeleri gerekiyor. Son bir yıldır bu hendek politikasından sonra 500 bin çocuk okula gitmiyor. Bunu dert etme. O çocuklar ne olacak yarın kimse düşünmüyor. Sen hem onların okul sorunu çözüne, sonra çocuklar yarın öbür gün terör örgütlerinin kucağına düşecek. Sonra kalkıp kıyamet koparacak. Ama sen yapmıyorsun. Oturup çözsene kardeşim. Ben bu 500 bin çocuğu nasıl okutacağım? Bir dört partiyle konuş bakalım. Konuşuyor musun? Konuşmuyorlar.
Bu olayın ardından olağanüstü hal yasasının daha sert uygulanması gerektiğini öne sürenler belirdi. Özellikle basında olağanüstü hal yasası yeterince sıkı uygulanmıyor, daha sıkı önlemler alınsın deniyor. Ve bu saldırıların ardından da çok sayıda gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleşti.
Terörü azaltmanın yolu demokrasiye yönelmekten geçer, baskıya değil. Olağanüstü hal daha da katılaşsın diyenler terör örgütlerinin tam da istediği budur. Olağanüstü hal ortamlarında hukuk devre dışı kalır. Hukuk devre dışı kaldığında yaralı, haksızlığa uğradığını hisseden bir kesim oluşturulur. O yüzden o hal daha da sert uygulansın, o hal devam etsin, baskıyı artıralım, demokrasiyi askıya alalım, hukuku devre dışı bırakalım diyen baskıyı savunan şiddeti daha da körükler. Türkiye'nin terörü yenmesinin tek bir yolu var, demokrasiye ve hukuka süratli bir şekilde dönmesi. Başka yolu yok.
Levent Bey çok teşekkür ediyorum size. İyi günler.
Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.